Ayrım 6.
Herkes endişe içinde birbirini itiyor, üstlerinin başlarının düzgün olup olmadığını soruşturuyordu. Oblomov sonradan anladı ki bazı müdürler koşa koşa önlerine gelen memurların yüzündeki şaşkınlığa varan korkuda hem kendilerine saygı hem de ödeve bağlılık, hatta yetenek görüyorlardı. İlya İliç'in müdürden korkması için hiçbir sebep yoktu. Sevimli, iyi bir adamdı. Kimseye bir kötülük etmemişti. Memurları ondan çok memnundular. Daha iyisi bulunmaz diyorlardı. Ağzından kötü bir söz, bir azarlama, bir bağırma işitilmemişti. Hiçbir şeyi buyurmaz, rica ederdi. Bir iş yaptırmak için rica eder, evine çağırırken rica eder, memurlarını hapse attırırken rica ederdi. Memurlarına hiçbir zaman sen dememişti. Ama nedense memurlar onun karşısında süt dökmüş kediye dönüyorlardı. Nazik sorularına her zamanki sesleriyle değil, değişik bir sesle cevap veriyorlardı. Müdür odaya girdiği zaman İlya İliç'te nedenini bilmeksizin ürkerdi. O da her zamanki sesini kaybeder, müdür onunla konuştu mu ağzından incecik bozuk sesler çıkardı. İlya İliç böyle iyi yürekli, geçimli bir müdürün mahiyetinde bile korkudan, sıkıntıdan çok çekmişti. Sert, mızmız bir müdürün eline düşseydi Allah bilir ne hale gelirdi. Oblomov 2 yıl işi idare etti. 1 yıl daha katlansa belki bir kıdem alabilirdi. Fakat bir olay onu istifaya mecbur etti. Bir gün önemli bir yazıyı Astrahan'a gönderecek yerde Arhangelsk'e gönderdi. İş anlaşıldı, sorumluyu aramaya başladılar. Herkes merakla bekliyordu. Müdür Oblomov'u nasıl çağıracak? Soğuk ve sakin bir edayla nasıl, kağıdı Arhangelsk'e siz mi gönderdiniz diye soracak. Oblomov nasıl bir sesle cevap verecek? Hep birbirlerine bunları soruyorlardı. Bazıları hiç cevap vermez diyordu. Herkesin hali İlya İliç'i de korkutmuştu. Halbuki memurlar da kendi de pek iyi biliyordu ki müdür bir ihtarla yetinecekti. Fakat Oblomov için vicdan azabı ihtardan çok daha korkunçtu. Verilecek cezayı beklemedi, izinsiz eve gitti. Bir doktor raporu gönderdi. Bu raporda şunlar vardı. Tarafımdan muayene edilen katip İlya İliç Oblomov, dahame-i kalp ve buteyni eyser tevessü ile iltihabı kebete merbut, müzbin, hemevi, evcadan müstarip olup, hastalığı kendisinin sıhhat ve hayatını tehdit etmekte ve her gün vazifeye devamı bu hacmelerin teşeddüdüne sebep olmaktadır. Binaenaleyh bu müvecce hacmelerin tekerrürü ve tekamüllerine mani olmak için İlya İliç Oblomov'un daireye gitmekten, zihni mesai ile iştigalden men'i ve her türlü bedeni yorgunluktan tevekki etmesi icap ettiğini mübeyyin iş bu rapor tarafından tanzim kılındı. Fakat bu geçici bir tedbirdi. Sonunda bir gün iyileşip daireye gitmek gerekecekti. Oblomov'un artık bu hayata tahammülü kalmamıştı. İstifasını verdi ve böylece memurluk hayatı sona erdi. Oblomov'un dışarı hayatı başlangıçta daha umutlu görünüyordu. Petersburg'daki ilk yıllarında durgun çehresi sık sık canlanıyor, gözlerinde zaman zaman hayat, ümit ve kudret ışığı parlıyordu. O da herkes gibi coşabiliyor, ufak tefek şeylerde sevinç yahut keder bulabiliyordu. Ama o zamanlar çoktan geçmişti. Gençliğin bu çağında insan her gördüğü adama candan bağlanır, her rastladığı kadına aşık olur, hemen evlenmeye kalkar, bazen de evlenip ömrü boyunca pişmanlık çeker. O mutlu yıllarda Oblomov da güzel kadınlardan içli, tatlı, hatta arzulu bakışlar, vaatli gülümsemeler, ucuz birkaç öpücük elde etmiş, gözyaşlarına varan bir coşkunlukla sıktığı eller olmuştu. Ama İlya İliç hiçbir zaman güzel kadınlara tutulmamış, sürekli olarak hiçbir kadının esiri yahut hayranı olmamıştı. Buna sebep de daha çok böyle bir bağlanmanın doğuracağı zahmetler, külfetlerdi. Oblomov kadınları uzaktan sevmekle yetinirdi. Bir tanışıklığı birkaç gün sürdürüp de kendini aşık sandığı zamanlar pek azdı. Aşk serüvenleri hiçbir zaman tutku haline gelmiyordu. Sevgisi daha başlarken bitiyor ve bir okul çocuğunun aşkı gibi masum, temiz ve basit bir halde kalıyordu. Oblomov'un en çok korktuğu kara gözlü, soluk ve mahzun yüzlü kızlardı. İnsana heyecanlı günler ve ihtiraslı geceler düşündüren bu meşum güzellerin bir halleri bir hallerine uymaz. Dostlarına hep içlerini dökmek, bir şeyler anlatmak isterler. Anlatırken de birden gözleri yaş dolar, kollarını boynunuza dolayıp kah gözlerinizin içine, kah göklere bakar, talih yıldızlarından bahseder, bazen de düşüp bayılırlardı. İlya İliç'in temiz ve bakir kalan ruhu belki de daha derin, daha özlü bir aşkı bekliyordu. Fakat zamanla artık bir şey beklemez olmuştu. İlya İliç dostlarından üzüntüsüz, kedersiz ayrıldı. Kahyasından ilk defa havadisleri aldığı zaman mutfağına bakan adama yol verip bir kadın hizmetçi tuttu. Atlarını sattı ve nihayet ahbaplar aleminde dağıttı. Oblomov'un artık dışarıyla ilgisi kalmamış, gün geçtikçe evine kök salmaya başlamıştı. İlk zamanlar evde bütün gün elbisesiyle oturmaktan bezdi. Daha sonra dışarıya, yemeğe gitmeye de üşenir oldu. Yalnız evlerinde kravatını çıkarıp yeleğinin düğmelerini çözebileceği, hatta uzanıp bir saat uyku kestirebileceği bekar ahbaplarına zaman zaman gidebiliyordu. Akşam toplantılarına gitmekten çabuk usandı. İnsanın her gün tıraş olup frak giymesi gerekiyordu. Bütün bunlara rağmen dostu Stoltz onu zaman zaman çıkarıp öteye beriye götürebiliyordu. Ama o da sık sık Petersburg'dan ayrılıyor, Moskova'ya, Nijni'ye, Kırım'a, yabancı memleketlere gidiyordu. O gidince Oblomov evine ve kendi içine öyle kapanıyordu ki ancak günlük hayatının dışında büyük olaylar onu yerinden oynatabilirdi. Böyle olaylarında ne olduğu ne olacağı vardı. Zaten Oblomov yaşlandıkça kendisine bir çocuk utangaçlığı geliyordu. Dışarıyla bağlantısı azala azala kendi hayatının dışında kalan her şeyden ürküyor, çekiniyordu. Ama odasının tavanındaki çatırtılardan korkmuyordu. Onlara alışmıştı. Odasındaki kapanık havanın bütün gün dört duvar arasında oturmanın sağlığına gece rutubetinden daha zararlı olacağını, durduğu yerde yemek üstüne yemek yemenin insanı yavaş yavaş çökerteceğini düşünmüyordu. Çünkü bunlara alışmıştı. Alıştığı şeylerden korkmuyordu. Alışmadığı şey hareket etmek, hayata karışmak, adam görmek, öteye beriye koşmaktı. Fazla kalabalıkta boğulur gibi oluyordu. Bir kayığa binse bir daha karaya ayak basamayacağı kuruntusuna kapılıyordu. Arabaya binse atlar gemi azıya alıp kaçacaklar sanıyordu. Bazen delice korkulara düşüyor, çevresindeki sessizlikten ürküyor, şaşırıp kalıyor, vücudunu soğuk ürpermeler sarıyordu. Gözleri karanlık bir köşeye saplanıyor, oradan bir hayalet çıkıverecek sanıyordu. İşte Oblomov'un dışarı hayatı da böylece sona erdi. Yavaş yavaş bütün gençlik hülyaları dağılıp gitti. İhtiyarken bile düşünüp coştuğumuz o içli, hüzünlü, tatlı serüvenlerden elini çekti. 6. Bölüm. Oblomov böyle eve kapanıp ne yapıyordu? Okuyor mu? Çalışıyor mu? Yazı mı yazıyordu? Evet, eline bir kitap, bir gazete geçerse okurdu. Önemli bir eser çıktığını duyunca da okumaya heveslenirdi. Kitabı elde etmeye çalışır, ondan bundan ister, çabuk getirirlerse okumaya koyulurdu. Konuyu şöyle böyle anladı mı, zihni işlemeye başlardı. Biraz daha gayret etse eseri kavrayabilirdi. Ama sabrı tükenir, yatağa uzanır, gözlerini tavana diker, öyle baka kalırdı. Kitap da yanında bitirilmemiş, anlaşılmamış dururdu. Çabuk uyanan hevesi hemen geçiverirdi. Bir defa kapadığı kitabı da bir daha açtığı olmazdı. Oysa İlya İliç de herkesin çocuğu gibi büyümüştü. 15 yaşına kadar yatılı bir okulda kalmış, sonra da babası onu bir hayli duraksamadan sonra öğrenimini bitirmek üzere Moskova'ya göndermişti. Oblomov'un utangaç ve durgun huyu, okulda aile farkları gözetilmeyen çocuklar arasında tembelliğinin ve şımarık heveslerinin açıkça ortaya çıkmasını önlemişti. Sınıfta öğretmenin dediklerini uslu uslu dinlerdi çünkü bundan başka yapabileceği bir şey yoktu. Derslerini ter dökerek uflaya puflaya güç bela öğreniyordu. Zaten bütün bunları Tanrı'nın insanları cezalandırmak için icat ettiğine inanırdı. Öğretmenin tırnağıyla işaret ettiği yerden fazlasını öğrenmek, bir şeyler sormak Oblomov'un aklından bile geçmezdi. Sınıfta tuttuğu notları şöyle bir okur geçer, iyice anlamadığı yerleri anlamak merakına düşmezdi. İstatistik, tarih yahut iktisat adını taşıyan kitaplardan bazı parçaları harfi harfine ezberlediği zaman pek keyiflenirdi. Ama Stoltz onu derslerin dışında bir kitap okumaya zorlayınca içini çekerek "Sen de mi Brutus?" derdi. Bu kadar kitap okumak ona tabiata aykırı bir işkence geliyordu. Bunca kağıt, vakit, mürekkep harcanarak doldurulan bu yapraklar ne işe yarayacak? Bütün bu ders kitaplarından ne çıkacak? Ne diye 6-7 yıl bir yere kapanıp programlar, azarlar, dersler içinde öylesiye didinmeli? Ne diye koşmaktan, oynamaktan, eğlenmekten zorla kendini yoksun etmeli? Bunun sonu yok ki. Ne zaman yaşayacağım ben? Bütün bu öğrendiklerimden ne zaman yararlanacağım? Bunlardan çoğu hayatta hiçbir işe yaramayacak. Çiftlikte iktisadın, cebirin, geometrinin bana ne yararı olacak? Tarih ona yalnızca insanlığın ne kadar zavallı olduğunu öğretmişti. Bir dönemde insanlık felaketlere uğruyor, mutluluğunu yitiriyordu. Sonra bütün gücüyle çalışıp çabalamaya koyuluyor, iyi günlere kavuşmak için türlü cefalara katlanıyordu. Nihayet tarihin bir döneminde insanlık rahata kavuşacak gibi oluyor. Artık tarihin kendisi de rahat edecek diyorsunuz. Nerede? Tekrar işler bozuluyor, her şeyin altı üstüne geliyor, insanoğlu yeniden çalışıp çabalamaya başlıyordu. Güzel günler bir türlü sürmüyor, hayat değişiyor, her şey durmadan bitip yeniden başlıyordu. Ciddi eserler Oblomov'u usandırmıştı. Filozoflar ona gerçeği aramak sevgisini bir türlü verememişlerdi. Ama şairler bütün gençler gibi onu da sarmıştı. O da bütün gençler gibi şairlerle coşmuş, iyi bir insan olmak, çalışmak, dünyada bir iz bırakmak isteğini duymuş, kalbinin hızlı attığı günlerde o da coşkun sözler söylemiş, mutlu gözyaşları dökmüştü. Zekasıyla duygularının birleştiği zamanlar olmuş, uyuşukluktan kurtulup var gücüyle yaşamak sevdasına kapılmıştı. Stoltz, Oblomov'un bu hayat hamlelerini elden geldiği kadar sürdürmeye çalışırdı. Oblomov'un şiire olan sevgisini bu yolda kullanmış, 1,5 yıl kadar onu düşünce ve bilgi sevgisiyle yaşatmıştı. Dostunun gençlik coşkunluğunu şiir aleminden daha olumlu çabalara çevirmek istemiş, gelecek için onu daha olumlu, daha verimli bir hayat tasarlamaya çağırmıştı. İkisi birlikte coşmuş, ağlamış, aklın ve gerçeğin gösterdiği yoldan ayrılmamaya yemin etmişlerdi. Stoltz'un taşkınlığı Oblomov'a da geçmiş, ona çalışmak, pek uzak bir ülke uğrunda didinmek isteğini aşılamıştı. Ne yazık ki bu hayat çiçeği açılıp döküldü ve meyve vermedi. Oblomov'un ruhu yavaş yavaş soğudu. Artık Stoltz'un verdiği kitapları eskisi gibi sabırsızlıkla, heyecanla okumuyor, tembel tembel karıştırıp duruyordu. Okuduğu sayfalar ne kadar çekici olursa olsun, yemek yahut yatmak zamanı gelince Oblomov kitabı hemen kapayıp bırakıyordu. Bir kitabın ilk cildini almışsa, bitirdiği zaman ikinci cildini istemiyor, verilirse de zorla okuyordu. Zamanla birinci cildi okumakta ona güç gelmeye başladı. Stoltz'un ona zorla okutmak istediği bir kitap üzerinde, dirseği masada, başı kolunun üstünde, uyuyakaldığı zamanlar çok oldu. Oblomov'un okul hayatı da böyle bitmişti. Son dersi dinlediği gün, öğrenim hayatının da son günü oldu. Tıpkı ilkokulda öğretmeninin okuyacağı yere koyduğu tırnak işareti gibi, kolej müdürünün diplomasına koyduğu imza da öğrenimine sınırı çizmişti. Artık alacağını almıştı. Dimağı birçok tozlu dosyaların, rakamların, eski dinlerin ve bilimlerin, birbirini tutmayan bir yığın belgenin toplandığı bir ambar durumuna gelmişti. İlya İliç'in kafası bir kitaplıktı ama ayrı ayrı ve hiçbiri tamam olmayan ciltlerle dolu bir kitaplık. Öğrenim hayatı İlya İliç'i garip bir düşünüşe götürmüştü. Onca hayatla bilgi arasında bir uçurum vardı. Bu uçurumu kapamaya girişmek bile istemiyordu. Kafasında hayat ayrı şey, bilgi ayrı şeydi. İlya İliç zamanımızın ve geçmiş zamanların kanunlarını okumuş, pratik adiyeciliği öğrenmiş ama bir gün önceki bir hırsızlık dolayısıyla polise bir dilekçe yazmak gerekince kalemi eline almış, düşünmüş, en sonunda bir yazıcı çağırıp yazdırmıştı. Çiftliğin hesaplarını kahya tutuyordu. Gördüğüm öğrenimin bununla ne ilgisi olabilir diye düşünür dururdu. Başıboş, tembel, hülyalı düşüncelerine bir yön verebilecek hiçbir bilgi edinmeden eski yalnız hayatına dönmüştü. Ne mi yapıyordu diyeceksiniz? Boyuna hayatına bir yol çizmeye çalışıyordu. Bu hayat, haklı olarak ona okuduğu kitaplardan, edindiği bilgilerden çok daha zengin bir bilgelik ve şiir kaynağı gibi görünüyordu. İşini ve dışarı hayatını bırakınca Oblomov, hayatın anlamını başka yerde aramaya başladı. Ömrünü nasıl harcayacağını uzun uzun düşündü. Sonunda kendi kendine yaşamakla yeterince iş göreceği kanısına vardı. Anladı ki alın yazısı bir aile içinde mutlu olmak ve çiftlikle uğraşmaktı. O zamana kadar çiftlik işlerini hiç bilmiyordu. Onun yerine bu işlere Stoltz zaman zaman bakardı. Ne gelirinden haberi vardı ne giderinden. Hiçbir zaman bir bütçesi olmamıştı. İhtiyar Oblomov çiftliği babasından nasıl almışsa oğlunu öyle bırakmıştı. Ömrünü çiftlikte geçirmiş ama bugünün çiftlik sahipleri gibi zekasını işletmeye, yeni yeni deneylere başvurmaya yeltenmemişti. Toprağın verimini arttırmak, yeni gelir kaynakları bulmak gibi tedbirler aramamıştı. Tarlaları tıpkı büyük babasının zamanındaki gibi ekiliyordu. Mahsulü satma yolu eskisinin aynı kalmıştı. Mahsul bir yıl öncekinden fazla oldu mu, fiyatlar yükselip gelir biraz arttı mı, ihtiyarın keyfine diyecek yoktu. Bunu Tanrı'nın bir lütfu sayardı. Ama para kazanmak için başka yollar aramaktan, çaba harcamaktan hoşlanmazdı. Kendine akıl öğretenlere hep şöyle derdi. Babalarımız, dedelerimiz bizden budala değillerdi ya, pekala yaşadılar. Biz de yaşarız. Allah ne verdiyse yer, karnımızı doyururuz. Hiç kendini yormaz, geliriyle ailesi ve dostları arasında bol bol yiyip içer, Tanrısına şükürler eder, zenginleşmek dileğini bir günah sayardı. Çiftliğin kahyası ona 2000 ruble getirir, 1000'ini cebine atar, gözleri yaşararak doludan, kuraklıktan, mahsulün kötülüğünden söz ederdi. İhtiyar Oblomov da içini çekerek haç çıkarır ve Allah'ın dediği olur. Elimizden ne gelir? Allah verdiyse şükredip oturalım derdi. Oblomov'un anası babası öldükten sonra işler düzelmemiş, hatta kahyanın mektubundan da anlaşıldığı gibi daha da kötüleşmişti. İlya Iliç'in çoktan çiftliğine gidip gelirinin her yıl biraz daha azalmasının nedenlerini araması gerekirdi. Bunu düşünmemiş de değildi ama bugün yarın derken yola çıkamamıştı. Bu yolculuk ona yepyeni, karanlık bir serüven gibi geliyordu. Hayatında bir tek yolculuk yapmıştı. O da posta arabasıyla değil, kendi arabasıyla. Yastıklar, yataklar, bavullar, sandıklar, beyaz ekmekler, kızarmış ve haşlanmış tavuklar, etler, birçok hizmetçiler arasında. İşte Moskova'ya böyle gelmişti. Yolculuk deyince o ancak böylesini düşünebiliyordu. Oysa dediklerine göre artık böyle yolculuk yapılmıyormuş. Her tehlike göze alınıp dört lana gidiliyormuş. İlya Iliç'in yolculuğunu geri bırakmasına başka bir sebep daha vardı. Kendini henüz işlere yeteri kadar hazırlanmış bulmuyordu. İlya Iliç dedesine, babasına benzemiyordu. Tahsili vardı, dünya görmüştü. Onların aklına bile gelmeyen birçok düşünceler edinmişti. Anlamıştı ki zenginleşmek, günah olmak şöyle dursun her yurttaşın göreviydi. Namusuyla çalışarak para kazanan, milletinin rahatını da arttırmış oluyordu. Onun için Oblomov'un kendi kendine kurduğu yaşama planında çiftliğinin yönetimine yeni bir düzen vermek, köylüleri zamanın gereklerine göre kullanmak büyük bir yer tutuyordu. Planın özü, ana çizgileri kafasında çoktan beri hazırdı. Geriye ayrıntılar kalıyordu, masraflar, rakamlar falan. Yıllarca durup dinlenmeden bu plana çalışmış, yatarken, yürürken, başkalarıyla konuşurken hep onu düşünmüştü. Birçok noktaları tamamlıyor, değiştiriyor, dün kurduğu ve gece unuttuğu şeyleri yeniden kuruyordu. Bazen de yeni, beklenmedik bir düşünce kafasında şimşek gibi çakıyor, zihnini sarsıp harıl harıl işletiyordu. Oblomov, başkalarının hazır, basma kalıp düşüncelerinin uşağı olamazdı. Düşüncelerini kendi yaratacak, kendi gerçekleştirecekti. Sabahleyin yataktan kalkıp kahvaltı edip divanına uzanınca başını ellerine alır, gücünü kuvvetini esirgemeden düşünceye dalardı. Sonunda kafası bu sıkı çalışmadan yorulur ve rahat bir vicdanla kendi kendine bugün insanlık için yeterince çalıştım derdi. O zaman Oblomov biraz dinlenmeye karar verir, çalışma yatışını değiştirerek daha rahat, hülyalara daha elverişli bir yatışla uzanırdı. Ciddi işleri bir yana bırakarak içine kapanmak, kendi yarattığı bir hayal dünyasında yaşamak Oblomov'un en büyük zevkiydi. Yüksek düşüncelerin zevkine varmıştı. İnsanlığın dertlerine ortak olmuştu. Zaman zaman yüreği derinden derine sızlayarak insanlığın çektiklerini düşünür, üzülürdü. Bazen de içine garip, sebepsiz bir kasvet çöker, uzak bir alemin, belki Stoltz'un bir zamanlar ruhunu sürüklediği alemin özlemini duyar, gözlerinden tatlı gözyaşları akardı. Başka bir gün insanların ahlaksızlıklarına, sahteliklerine, iftiralarına, dünyayı saran kötülüğe karşı bir isyan duyar, insanlara çürük yanlarını göstermek dileğiyle yanardı. İçinde bir yığın düşünce, denizin dalgaları gibi birbirini kovalar, niyet haline gelir, kanını coşturur, damarları şişer, bedeni esrarlı bir güçle gerilir, niyetler taşkın birer tutku haline alırdı. İçinden gelen bir itkiyle dakikada 100 kere yerini değiştirir, gözleri parlayarak yatağında doğrulur, elini uzatır, bir peygamber haliyle çevresine bakardı. Birazcık daha gayret etse, istekler hareket haline geçebilirdi. Ve işte o zaman insanlık görürdü İlya Yiliç'in neler yapacağını. Ah ya Rabbi, bu kadar coşkun bir atılış ne mucizeler ne hayırlı eserler yaratabilirdi. Ama sabah gelir geçer, gün bitmeye yüz tutar. Oblomov'un yıpranmış iradesi yorgun akşam saatleri gibi sessizliği ve rahatı arar. Ruhunda fırtınalar, heyecanlar diner, düşünceleri durulur, kanının akışı yavaşlardı. Oblomov ağır ağır, dertli dertli sırt üstü döner, gözlerini pencereye diker, 4 katlı bir evin ardına doğru ihtişam içinde batan güneşi hüzünle seyrederdi. Kaç kez batan güneşin ardından böyle baka kalmıştı. Sabah olur, hayat yeniden gelir, heyecanlar, hayaller dirilirdi. İlya Yiliç bazen kendini değil Napolyon'un, Yaruslan Lazarevich'in bile eline su dökemeyeceği yenilmez bir cihangir olarak görmekten hoşlanırdı. Bir savaş tasarlar, bir sebep icat ederek Afrikalılara Avrupa'yı istila ettirir, yeni bir Haçlı seferi kurar, kendisi de savaşa katılır, milletlerin kaderini değiştirir, şehirleri yağma eder, canlar bağışlar, öç alır, iyilik, mertlik mucizeleri yaratırdı. Bazen de bir fikir adamı yahut büyük bir sanatçı olurdu. Herkes ona tapar, göründüğü yerde alkışlar kopar, halk çevresini sararak ''Bakın, bakın Oblomov geçiyor, büyük İlya Yiliç'imiz geçiyor.'' diye bağırışırdı. İçine kasvet çöktüğü, acılar içinde kıvrandığı zamanlar da olurdu. Sağa sola döner, yüzü koyun yatardı. Bazen bu acılar büsbütün artar, içini fenalık basardı. O zaman yataktan kalkar, diz çöküp masum ve coşkun bir ruhla dua eder, içindeki fırtınanın geçmesi için Tanrı'ya yalvarırdı. Kendini Tanrı'ya emanet ettikten sonra yatışır ve artık her şeyi oluruna bırakırdı. İşte İlya Yiliç gönlünün gücünü böyle harcıyordu. Çok kez bütün günü derin bir heyecan içinde geçiyordu. Akşama doğru güneş karşıki 4 katlı evin damında batarken ya güzel bir rüyadan ya bir kabustan uyanıyordu. Her defasında güneşe hülyalı gözlerle, hüzünlü bir gülümsemeyle bakar, ruhundaki fırtına yavaş yavaş dinerdi. Oblomov'un içinde olup bitenlerden kimselerin haberi yoktu. Eşi dostu sanıyordu ki onun bütün derdi yemek içmekten ve uyumaktan ibaret. Ne bilsinler. Herkes onu akıllı uslu bir insan diye tanıyordu. Oblomov'un içinden geçenleri bir Stoltz bilirdi. Yalnız o İlya Yiliç'in yeteneklerinin, coşkun ruhundaki atışların farkındaydı. Fakat Stoltz Petersburg'da pek fazla durmazdı. Bütün hayatını efendisinin yanında geçiren Zahar'a gelince Oblomov'un iç yüzünü en iyi bilen oydu. Ama Zahar'a göre efendisinin ve kendisinin hayatlarında olağanüstü hiçbir şey yoktu. Her şey yolundaydı.